Ayrım 3.
Sayfa 29. İkinci kadehte daha da neşelendi. Zamanıydı galiba. Yumuşak bir sesle, "Baba," dedim. "Ben mi çok aptalım yoksa sen mi çok çapraşıksın? Kestiremiyorum. Çalıştım fakat seni bütünüyle okumayı başaramadım." "İnsan kendini bile bütünüyle okuyamıyor," dedi. Sonra sahte bir öfkeyle yüzünü buruşturdu. "Yine beni mi konuşacağız?" "Lütfen, yoksa meraktan çatlayacağım." "Niye?" "Evde mutsuzsun. Haksız yere gözaltına alındın, işkence gördün. İş yerin yandı, yine askeri idare geldi. Yıllarını verdiğin şiir gürültüye gitti. Dergin ipe çekildi. Üniversitelerden yine uzaklaştırmalar başlamış. Halk seyirci, basın yalpalıyor, aydınlar suskun. Bütün bunların seni üzmemesi olanaksız. Duygusuz bir erkek, sıradan bir insan, bencil bir aydın değilsin ki. Ama her şey tıkırındaymış gibi yaşıyorsun. Söyler misin, seni ayakta tutan ne?" Arkasına yaslandı. "Bir gün bunu sormanı bekliyordum," dedi. "Senden önce davranarak birkaç kez açılmak istedim. Fark ettin ama sanırım başka şeylere yordun." "Evet, Sanem'den söz açmak istediğini sanıyordum." Albertina da Azize de anlamayacağın kanısıyla susmamı tavsiye edip duruyorlardı. Ben de caydım. Haksız değiller. Çünkü sabırsız, değişken, hoyrat, bencil bir çağın çocuğusun. Anlayabilecek misin bilmem. Yine de beni ayakta tutan şeyi özetlemeye çalışacağım. Hafifçe öne eğildi. "Bak kızım, uzun yıllar önce olağanüstü bir varlık benimle ilişki kurdu. O günden beri kısa aralar dışında her gün sesi olarak beliriyor. Zaman zaman da çeşitli kimlikler altında somutlaşıyor. Bana güç ve yaşama sevinci veriyor. Bütün olumsuzlukların izini silip süpüren, beni her yıkılışımda yeniden dirilten işte bu mucize." "İşletiyor mu?" diye yüzüne baktım. "Hayır, hiç görmediğim kadar ciddi ve içtendi. Şefkatle uzanıp elimi tuttu. Bak, daha ilk adımda afallayıp kaldın. Haklıymışız değil mi? Senin bu gizemli ilişkiyi öğrenmeni, sandığın gibi mutsuz olmadığımı bilmeni istiyorum. Ölümümden sonra çalışma odama bir göz at. Birçok ipucu bulabilirsin. Olayları özel bir yöntemle not ettim. Daha doğrusu notaladım. Aklını çalıştırırsan her şeyi kolayca çözebilirsin. Ama öğrendiklerini kesinlikle kendine sakla. Başkasının haberi olmasın lütfen. Hele annenin üzülmesini istemem. Kusura bakma, daha fazla açıklama yapamayacağım. İzinli değilim. Bu bulanık özetle yetinmek zorundasın. Tamam mı yavrum?" Bu karanlık sözlere açıklık getirmesini istemeliydim ama içime bir ürküntü çökmüştü. Keşke o aptal soruyu sormasaydım. Babamın bu hasta yanını bilmeden yaşayıp gidecektim. Sesim miyavlar gibi çıktı. "Tamam." Rahatlayıp başka konulara atladı. O garip sözleri eve gidince tıp atıp not etmek için kafama kazımaya çalışıyordum. Neler söylediğine dikkat edemedim. Ayrılmadan önce evin önünde yüzümü iki elinin arasına aldı. "İnan ki," dedi, "her şeyi anlattım. O çapraşık olayı böyle eksiksiz özetlemeyi nasıl becerdim ben de şaşıyorum. Hikayeyi öğrendiğin zaman bu açıklamamı sen de beğenecek ve çok eğleneceksin." Burnumun ucundan öptü ve lastikleri öttürerek uzaklaştı. Gece yarısı Sanem'i uyandırıp babamın söylediklerini anlattım. Onun da aklı karıştı. "Ama boktan iş, olağanüstü varlık, ses ve görüntü olarak beliren mucize, çeşitli kişilikler, somutlaşma. Yarın toplanalım." Yaprak, Doktor Drake'in Anormal Davranışlar Psikolojisi adlı kitabını getirmişti. Doktor dayısından almış. Hayal görme, ses duyma, musallat fikir, masal uydurma gibi bölümleri tarayıp babamdaki belirtileri içeren hastalıkları saptadık. İdrak ya da heyecan bozukluğu, psikasteni, nevrasteni, yaş dönümü melankolisi, mania, bunama. Hangisiydi babamınki? Koca adamı zorla doktora götüremeyeceğime göre ne yapmam gerekiyordu? Her kafadan bir ses çıkıyordu. "Sanem, bir kadından söz ettiğini söylemiştin," dedi sıkıntıyla. "Neydi adı?" "Şey, Azize." "Kimmiş?" "Sormak aklıma gelmedi." "Aptal sen de. Belki o kadın bizi aydınlatabilirdi." Ertesi günü öğle tatilinde yayın evine damladım. Oradan buradan konuşarak hamburgerlerimizi yerken aklıma gelivermiş gibi Azize'nin kim olduğunu sordum. Sükunetle, "Albertina'yı biliyorsun," dedi. "Evet, onun can yoldaşı. Nazik, ürkek, anneanne olduktan sonra metafizik olaylara pek sarmış, platonik bir hanımefendi." O an ayıldım. Asıl anahtar kişi Albertina'ydı elbette. Ayrılırken arabasını verdi. Güle güle kullan kızım. Kendine ve ona iyi bak. Büroya arabayla gittim. Herkesin artık bir arabam olduğunu öğrenmesi için klakson çala çala park ettim. Hata etmişim. Herkese çay ısmarlamak zorunda kaldım. Başım boşalınca Sanem'i arayıp konuşmayı aktardım. Tamam, Albertina'yı bulmayı bana bırak dedi. Bir hafta sonra telefon etti. Ulaşabildiğim bütün hocalar ve eski öğrencilerle konuştum. Küçük adı Albertina olan birini ne tanıyan var ne de hatırlayan. Bugün de en mini eteğimi giyip fakülte sekreterini ziyaret ettim. Zavallıcık yardım için çırpındı. Sonuç? Kayıtlarda da öyle biri görünmüyor. Kahretsin. Babam hayalle gerçeği birbirine mi karıştırıyordu ne? Yoksa kurduğu hayal dünyasını tümüyle gerçek sanmaya mı başlamıştı? Sorguya da çekemezdim. Huylanıp içine kapanacağından korkuyordum. Nazan, sakin olun dedi. Adına bakılırsa kadın İtalyan. Belki de İspanyoldur. Niye İsviçre'nin İtalyan kesiminden olmasın? Öyleyse bütün bu elçiliklerin hepsiyle ilişki kurup Mısır tarihiyle ilgilendiğine göre sanat çevrelerini yoklarsak araştırma alanı büyüdükçe büyüdü. Nereye el atsak aynı yanıtı alıyorduk. Tanımıyoruz. O güne kadar gerçek bizim için kolay algılanır, göz önünde duran düz bir şeydi. Bu kanımız ağır ağır devrilip parçalanmaya, ayrışıp toz olmaya başladı. Gerçeğin sıradan bir zerresi olan bir adamda bile kurcaladıkça yeni özellikler, beklenilmez çizgiler, saklı köşeler ortaya çıkıyordu. Yürüttüğümüz soruşturmadan habersiz olan babam yine ayda bir, eli kolu dolu gelip mutfağa giriyordu. Hiçbir anormal davranışı yoktu. Kaygı ve kuşku içinde yaşamaktan yorulmuştum. Bir yemekte her şeyi göze aldım. Baba, evet kızım. Biliyor musun, biz 8 aydır Albertina'nın izni kovalıyoruz. Hiç kimse hatırlamıyor, tanımıyor, bilmiyor. Ne demek bu? Çok güldü. Albertina kadıncağızın takma adı da ondan. Niye söylemedin? Sormadın ki, o takma adın ilginç bir öyküsü de vardır. Dinlemek ister misin? Aptal aptal başımı salladım. Yıllar önce Albert Einstein'a ilişkin çok ilginç bir belge bulmuş, bana yolladı. Bayıldım. Belge benim ve onun hayata bakışımızı ve tavrımızı özetliyordu. Bunun üzerine bu buluşundan dolayı ona Albertina adını taktım. Adı aramızda öyle kaldı gitti. O anlamlı belge çalışma odamda bir yerde duruyor. Nasıl olsa ok yaydan çıkmıştı. Albertina ile tanışmak istiyorum dedim. Sahici bir üzüntüyle içini çekti. Ben de tanımanı isterdim ama yazık ki geç kaldın kızım. Bir süre önce çekti gitti. Kaç zamandır koşulların zorlaştığından, eskisi gibi dirençli, yürekli olmadığından yakınıp duruyordu. Caydıramadım. Eşi bulunmaz bir insandı. Azize ile anıp duruyoruz. Birden ayağa fırladı. Eyvah, köfteler yanacak. Bir tabak nar gibi kızarmış köfteyle döndü. Özenle sofraya yerleştirdi. Yüzünden yaşama sevinci akıyordu. İmrenerek baktım. Benden 10 kat daha sağlıklı görünüyordu. Bir süre sonra sigarayı bıraktı, içkiyi azalttı. Sabahları Eymir Gölü'nün çevresinde yürüyüşe başladı. Benden 100 kat sağlıklı oldu. 3 doktor önümüzden geçip odaya girdi. Asım Efendi, öndeki başhekim diye fısıldadı. Babanın iyi arkadaşıdır. Az sonra bizimkiler dışarı çıktılar. Annem bir açıklama yapmaya gerek görmeden, "Araban nerede?" dedi. "Gidiyoruz, birkaç gün bende kalacaksın." Kötü habere yalnız yakalanmaktan korkuyordu anlaşılan. Yol boyunca annemle teyzem kendi aralarında konuştular. Doktorlar ilk 24 saatin çok kritik olduğunu söylemişler. Pek umutlu değillermiş. Kapıyı kara kuru, uyanık bir hizmetçi açtı. Bizimkiler salona geçtiler. Kaç yıldır görmediğim çalışma odasının kapısı aralık duruyordu. Birlikte oturmamak için oraya kaçıp kapıyı kapadım. Birden ilk gençlik günlerime dönmüş gibi çarpıldım. Ezildim. Anlatılmaz duygular içinde donup kaldım. Uzanıp kitap okuduğu, geceleri yattığı altı çekmeceli divan, masası, modası geçmiş siyah telefon. Erika marka daktilo, küçük bir radyo, kolonya şişesi, o güzel kuğu biblosu, pencerelerinin rengi atmış perdeleri, duvarlarda hat örnekleri, fil dişi üzerine yapılmış bir minyatür, bir Nuri İyem resmi, çıngıraklı saat, ud. Albert Einstein'ın acayip bir posteri, kapının arkasında 40 yıllık sabahlığı, rafları dolduran binlerce kitap. Dalıp gitmişim. Hizmetçi kapıdan başını uzattı. Yemek hazır, ablanız da geldi. Ablamla şöyle bir kucaklaştık. Uçak gecikmiş. Annem sofrada. Sabah başkalarının yanında söyleyemedim dedi. Dün akşam çok sinirli geldi eve. Kaç zamandır ilk kez çok fazla içti. Yeniden sigaraya da başladı. Birini söndürüp öbürünü yakıyordu. Olacağı buydu. İnsan kendine bu kadar eziyet eder mi? Sorumluluklarını düşünmez mi? Bir hal olsa ben ne yaparım? Babamı nazikçe çekiştirmeye başladılar. Daha ilk günden olay çıkarmamak için kuzu kuzu dinledim. Tek yapabildiğim kahveyi beklemeden sofradan kalkmak oldu. Çalışma odasındaki ikinci telefondan Sanem'e durumu bildirdim. Şefi arayıp birkaç gün izin istedim. Zorlukla verdi pezevenk. O öfkeyle saatin zembereğini köküne kadar kurdum. Oyalanayım diye masanın üzerini topladım. Hizmetçi divanın ayak ucuna gecelik mecelik bıraktı. Vakit geçmek bilmiyordu. Masanın karşısındaki kitaplık raflarında birçok dosya, defter, kupür, kağıt ve broşür yığılmış duruyordu. Düzenlemeye giriştim. Bir rafın en arkasına saklanmış sarı kalın bir defter geçti elime. Ah, babamın her akşam odasına çekilip bir şeyler yazdığı o eski defterdi bu. Merakla karıştırdım. İlk 20-30 sayfası günlük ve aylık hesaplar, bono tarihleri, telefon numaraları, adresler, karışık notlarla doluydu. Derken altı çizilmiş bir tarih. 18 Ocak 1962 Perşembe. Altında o güzel, okunaklı el yazısıyla yazdığı notlar var. İstifa ettikten sonra o güne kadar beni o kadar pohpohlayan insanların hiçbiri yardım elini uzatmadı. Bulabildiğim işlerden de mutlu olmadım. Dertleştiğim bir arkadaşımın yaptığı tavsiye kaç zamandır kafamı kurcalıyordu. Son çalıştığım yerde karşılaştığım onur kırıcı bir olay üzerine bu tavsiyeye uyarak bir kırtasiye dükkanı açmaya karar verdim. Defter, kalem, dosya, kağıt, mürekkep. Hepsi 40 yıllık dostlarım. 2 aylık bir hazırlıktan sonra bu sabah dükkanı besmele ile açtım. Küçük bir yer. Rafların, dolapların, tezgahın resmini kendi zevkime göre çizmiştim. Komşu dükkan sahipleri hayırlı olsuna geldiler. Eski işimi kimden öğrenmişlerse bana hoca diyorlar. Bir tuhaf oldum. Öğleye doğru ilk müşteri geldi. Yaşlı bir kadın. Bir mektup zarfı istiyordu. Para almaya utandım. Ara sokaktaki aşçıda yedim öğle yemeğini. Akşama kadar kimse uğramadı. Bir daha bakarım diye Aşık Paşazade'nin tarihini yanımda getirmiştim. Onu okuyarak vakit öldürdüm. Akşam birkaç kişi birden sökün etti. Elim ayağım birbirine dolandı. Zarar yok. Zamanla alışırım ama ya öğrencilerim gelirse o zaman ne yaparım? O kadar sevip saydıkları, önemsedikleri hocalarını ıvır zıvır satarken, paket yaparken görmeleri olasılığı içimi titretti. Akşam karımın annesiyle kız kardeşi yemeğe kaldılar. Üçü bir olup, neyse, gece uyuyamadım. Divana çöküp ağlayarak defteri karıştırmaya devam ettim. 19 Ocak, Cuma ve 20 Ocak, Cumartesi günlerinin gelir ve giderlerini not etmiş. Gelir giderin onda biri bile değil. 22 Ocak Pazartesi hakkında kısa bir not düşmüş ama nedense dikkatle karalayıp okunmaz hale getirmiş. Arkasından gelen birçok sayfayı da yırtmış. Birdenbire salakladım. Bundan sonraki sayfalar anlaşılmaz bir yazı ile devam ediyordu. Harfler, sayılar, işaretler. 2 kare 2 M 6 7 2 8 1 9 6 2 X 6 R 8 6 M 5 6 5 6 8 2 nokta 4 6 nokta 5 6 8 1 6 7 6 R 6 kare Omega 1 6 7 1 6 R 2 5 3 Q 3 nokta kare 3 4 3 7 Q 3 1 6 R 2 M 1 6 7 eşittir nokta 24 eşittir nokta 7 6 ZM 6 7 6 kare 6 R 6 R virgül eşittir R 4 2 M X 3 nokta kare 3 H eşittir R 8 eşittir 7. 5, 6, 8 kare artı. 5, 2, R. 6.1 artı M. Kare artı Z 6.42. T eşittir kare. 5, 2, R. 6, 7, R 2 nokta. T 2, 7, 2. 5, 2, 1 eşittir. 3.3 TM 6 kare. 2, 8 T eşittir M 2, 7. Omega R 3 M. 8, 6 T R 6 nokta X. Nokta omega T 6, 8, 7 omega nokta 3 nokta 4, 6 nokta. Eşittir 8, 2 nokta 1 eşittir nokta eşittir R eşittir kare. 7, 6 ZM 6, 8, 2 kare omega 1, 6, 7 5, 2 R 8, 2 FR eşittir 3, 7, 4, 3 R 4, 3 M 5, 3 7 omega 1, 1, 6 5, 3 T 3 nokta omega 1, 6, 7, 1, 6 R 2 4, 3, 8, 3 nokta X eşittir. Virgül eşittir. 4, 3, 7, Q, 3, 1, 6, R, 2, M, 2. 8, 6, kare, 1, 6, M, 6, 4, 6 nokta. 6, X, 2, kare, X, 6, 7, 6, Z, 6, 5, 2, 1, 2, R, 4, 2, M. Neydi bu? Kopt yazısı mıydı yoksa bilmediğim bir hesap biçimi mi? Yemeğe kadar sayfaları hızla karıştırıp yazıyı ya da hesabı sökmeye çalıştım ama nafile. Teyzem gitmiş, babam daha komadan çıkmamış. Sonra kırık dökük cümlelerle güncel konulardan söz ettik. Gerginlik giderek azaldı. Sofrayı birlikte kaldırdık. Telefona ben bakarım dedim. Siz istediğiniz zaman yatın. Kapıyı açık bırakıp defterin başına geçtim. Kaç işaret kullanıldığını saptamak için sayfaları taramaya başladım. Gün ışırken iş bitti. Sonuç şaşırtıcıydı. O karma karışık yazıda sadece 23 işaret varmış. 8 Türkçe harf. F, H, J, L, M, R, T, Z. 3 yabancı harf. Q, omega, X. 7 sayı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir hesap işareti. Eşittir. Bir geometri biçimi, kare, üç noktalama işareti, nokta virgül parantez. Ne Kopt alfabesiydi bu, ne de yeni bir hesap biçimi. Babamın sözünü ettiği gizemli notlardı bunlar. Defteri telaşla çantama tıktım. Annem kalkınca yattım. Öğleye doğru uyandım. Salonda kahvelerini içiyorlardı. Sabahleyin haber vermişler. Babam komadan çıkmış ama durumu hala kritik olduğu için bugün görmemiz mümkün değilmiş. Boş versene, yıldırım gibi giyindim. Çabuk dönerim. Rica ettim, yalvardım, ayartmaya çalıştım, şirretlik ettim. Yine de babamı göstermediler. Boklar. Bir kırtasiyeciye uğrayıp defterin fotokopisini çektirdim. Fotokopi tomarını eve bırakıp geri döndüm. Defteri özenle eski yerine yerleştirdim. Annemin geçmiş günleri kurcaladığından kuşkulanıyordum. Ablamla uzun uzun çocuktan söz ederek korkumu boşa çıkardı. Yüzüne her zamanki gibi kreme bulayıp tam saatinde yattı. Ben de uzandım. Sabah babamı ziyaret edebileceğimizi bildirdiler. Annem ve ablamla birlikte hastaneye koştuk. Of! Yüzü kara sarı, dudakları kurumuş, tıraşı uzamış, ta uzaklardan bakan iki kocaman göz. Bizi görünce gülümsemeye çalıştı. Yüzü dağılmış gibi oldu. Beni eve götürün dedi. Annem ayak ucuna oturdu. Bir süre daha burada kalmamız gerekiyor, sabırlı ol Doğan. Babam gözleri yaşarınca başını duvara çevirdi. Kendimi büyük ayrılığa hazırlamalıydım. Babam sönmek üzereydi. O gün ablam İstanbul'a uçtu. Annem babamın yanında kalacaktı. Evime döndüm. Sanem'i çağırıp olanları anlattım. Fotokopi tomarını önüne koyup işaretlerin listesini verdim. 23 işaretten kurulu özel bir şifreyle yazmış. Dikkatle inceledi. Karma bir şifre. Bu yalnız çözmeyi değil, yazmayı da zorlaştırır. Ama baksana, Doğan Hoca çala kalem yüzlerce sayfa doldurmuş. Belki de şifre, okumayı ve yazmayı kolaylaştıran bir özellik taşıyor. Ama nedir o özellik? Sonra işaret sayısı da Türk alfabesine göre az. Eksik 6 harfi nasıl karşılıyor? Üstelik 3 tane de yabancı harf var. Q, X ve Omega. Belki de orijinal metin Türkçe değil. Öyleyse nece? Babam aklını çalıştırırsan çözebilirsin demişti. İkimizin de iyi bildiği tek ortak dil var. O da Türkçe. Pekala, başka olasılıkla vakit kaybetmeyelim. Önce ansiklopedilere başvurduk. Şifreleme teknikleri hakkında verilen bilgiler pek yüzeyseldi. Ertesi akşam Nazan'la Yaprak da yardıma geldiler. Bir sonuç alamadık. Sanem, Edgar Allan Poe'nun bir hikayesi olacak dedi. Kuru kafalı, korsanlı bir hikaye. Adam bir şifreyi çözer. Nasıl çözdüğünü de uzun uzun anlatır. Onu bulursak... Nazan öğleyin heyecan içinde telefon etti. Buldum, hikayenin adı Altın Böcek. Cumartesi öğleyin kızlarla bir araya geldik. Hikayeyi birlikte okuduk. Altın Böcek'teki şifreli metin çok kısaydı ve İngilizcenin özelliklerine göre düzenlenmişti. Ama bir yararı oldu. İşaretlerin sayısı ve tekrarı ile dil arasındaki bağlantıya dikkatimizi çekti. Nazan, adım adım gidelim dedi. Tek işaretli bir sözcükle başlayacağız. Üçüncü tekil kişiyi belirten O zamirini arayacağız. Rastgele birkaç sayfa taradık. Omega harfi birçok yerde tek başına kullanılmıştı. Nazan sevinçle bağırdı. İşte bu kadar. Omega eşittir O. İki de örnek buldu. Buyurun, bu ne? Omega ve F harfi. Yani, of. Omega ve T harfi. Bir ağızdan haykırdık. Ot. Hepimize bir şevk geldi. Şifreyi çözüyorduk. Devam. Şimdi iki işaretten oluşan grupları saptayacağız. İki harfli bir sözcükte bile en azından bir sesli bulunması gerektiğine göre sesli harfleri bulup ukalalığı kes de taramaya başlayalım. Sayfaları bölüşüp taradık. Karanlık basarken Yaprak kendini divana attı. Benden paso. Gerçekten hepimiz yorulmuştuk. Çalışmayı durdurduk. Gitmek için kalktılar. Sanem'e bari sen kal dedim. Kalamam. Ağabeyimin oğluna söz verdim. Yarın sabah Kuğulu Park'a götüreceğim. Yemek yerken fotokopiyi bir daha gözden geçirdim. Her şey şu basit, çocukça, sefil işaretlerin içindeydi ve çözemiyorduk. Hani kolaydı baba? Bütün gece harf, sayı ve işaretlerle boğuşup durdum. Öğle üzeri başımı ağrıyarak uyandım. Yorgunluktan dökülüyordum. Yıkanıp çaydanlığın altını yaktım. Kapım yıkılacak gibi çalınıyordu. Açtım. Kapının boşluğunda Sanem duruyordu. Hayrola? Yüzü bir garipti. Oğlanı eve bırakıp apar topar sana koştum. İçeriye hücum etti. Şu işaretler listesini getirsene. Ne oldu? Gevezelik edeceğine koş. Başucumdan ilk sayfayla listeyi kapıp geldim. Bu yıl okula başlayacak diye annesi oğlana harfleri öğreten resimli bir kitap almış. Oyundan sıkılırsa bununla oyalanır dedi. Kitabı çantama sokuşturdu. Oğlandan önce ben sıkıldım. Oyalanmak için kitaba bir göz attım. Evet. A harfinin karşısında anahtar resmi vardı.